Şimdi biz böyle bir geldiğimiz noktayı toparlayacak olursak, en son ben dedim ki bir bütün bu şeyi, hadiseyi böyle arda arda gelen levhalar, bir buradan başlayıp buraya kadar gelen levha, buna inşa dedik. Hani safa safa, işte şu an bizim bilgimize göre 13.7 milyar yıllık süreç. Bir de her bir levha o an böyle bir noktadan genişliyor. Yani şurada bir ışınım var, burada bir ışınım var. Ondan sonra bir de buradan buraya gelen bir ışınım var. Şurası da aslında zamanın sıfır olduğu nokta. Hani burada 13.7 milyar, burada da sıfır zamanda bir noktadan bütün her tarafa yayılan bir tablonun vücuda gelişinden bahsettik. Bir de şimdi bu zaman şu ikisi arasında da sıfıra doğru gittiğinde en son bir şeyden bahsettik. Hatta bu tahavvülat-ı zerratın başındaki cümleyi okuyarak o çıkarımı yaptık. Bir kudret kaleminin elindeki nokta bütün bu tabloyu çok süratle çiziyor desek, işte kainat eşittir bir nokta tarzına dönüşebilir dedik. Yani olay aslında şuna dönüşmüş oldu. Burada zaman sıfırsa aslında şu nokta buraya taşınmış oluyor, değil mi? Zamanı sıfır aldığımızda bu daralıyor, daralıyor, bu nokta buraya geliyor. Yani şöyle düşünelim. Bir CD kaydı veya işte burada mesela kardeşimizin kaydettiği şey. Bunun bir saatlik kaydını böyle bir saniyede sesi çıkacak şekilde çalacak olsak, bütün bu tablo bir saniye sığmış olacaktı. Yani 13.7 milyar yıl aslında anlık bir zaman diliminde sıkışmış şekilde yine var.
Zip dosyası gibi.
Zip dosyası gibi. Yani burada sen o sesi fik diye duyuyorsun. Ses senin tarafından tanımlanmıyor, algılanmıyor diye orada o sesler yok değil. Evet. Var ama çok süratli arda arda geldiği için sen algılamıyorsun. Dedik ki burada misali bir sayfa var. Burada açılması aslında olaya 13.7 milyar yılı katan bu. Yani gerçekte, yani hakikatinde diyelim bunun veya özünde bu 13.7 milyar dediğimiz şey şuradaki açılımı.
Onun algısı öyle çünkü.
Onun algısı öyle. Evet.
Kapasitesi öyle.
Evet. Ve şimdi zamanda dediğimizde aslında bütün levha tek bir levha gibi. Şurada zamanı sıfırladığımızda burada algılanmayan ama özünde tek bir levha gibi. Bir de bu levha üzerinde bir noktanın hareketi de, hani bir şey tahayyül edelim dedim, bir perde. O perde üzerinde bir nokta çok süratle hareket ederse, işte aslında bir noktayı biz bir ekran görüntüsü şeklinde tanımlayabiliriz veya algılayabiliriz. Şimdi buradan da mekanı kaldırdığımızda bu da geldi burada bir noktaya dönüştü.
Yani o zaman gibi değil, aslında bir nokta.
Yani işin hakikati o zaten.
Alev üstelttiği gibi alevli noktanın hızla çevirdiğince alevli görünmesi gibi, evet. Göz yanıltıcı oluyor.
Yani hatta o cümleyi tekrar hatırlayacak olursak burada çok güzel ifade etmiş. Nakkaş-ı Ezeli'nin kalemi kudreti kitab-ı kainatta yazdığı ayat-ı tekviniyenin hengamındaki iktizazatı ve cevelanıdır.
İktizazat titreşim.
Titreşim. Şimdi bu kalem...
O iktizazat kelimesi okuyunca bayağı bir düşündürmüştüm şöyle.
Evet. Yani aslında bizim burada hani bir milyonlarca veya işte sonsuz sayıdaki zerrelerin iktizazı dediğimiz şey şu cümlenin sonucunda şöyle bir noktaya geliyor. Tek bir kudret kaleminin ucu o kadar süratli hareket ediyor ki sen onu şuradan algıladığın şekliyle sonsuz zerreler şeklinde görüyorsun. Yani o şeyi ilk tanımaya çalıştığın süreçte süpürgenin ucundaki bir nokta hareket ederken diyelim ki O çiziyor veya işte Y çiziyor. Sen o Y'yi işte Y üzerinde kaç tane nokta varsa o kadarlık noktanın böyle titreşimi şeklinde görüyorsun, değil mi? Sabit de olmadığı için titreşimi şeklinde görüyorsun. Aslında bütün kainat bir kudret kaleminin ucundaki noktanın titreşimi diye tanımlanabilir. O zaman burada bir vahdet var. Tabii bu ne anlama geliyor? Bu tabii şöyle bir sonuç da doğuruyor. Bu işin başındaki noktayla şuradaki bir nokta aynı nokta aslında. Yani ikisinde de aynı hakikat var. Yani şuradaki bir noktayla buradaki bir nokta aynı. Yani aynı derken aynı hakikatin bir parçası.
O kadar süratli ki biz ona...
Şimdi mesela burada kün dedi, değil mi? Şu tablo gözüktü diye tanımlıyoruz. Aslında kün dedi, şu tablo oluştu da desek
aynı şey.
Aynı şey. O yüzden mesela
şey fark etmiyor. Yani.
Evet.
Bu zaman falan fark etmiyor.
Evet. O zaman şimdi bütün bu öncelik, sonralık, ha bir de şu bakan da şimdi bura sıkıştı, ziplendiğinde bu dışarıda kalmıyor değil mi?
Evet.
Yani bu da o ziplemenin bir parçası. Yani bu da, o da ziplenmiş tabii şu noktanın içinde bir yer. Peki o zaman ne kalıyor geriye? Yani bu her şey bu noktanın içinde kaybolduğunda ne kalıyor geriye? Hani dedik ya, buradaki ilimden buradaki ilme bir şey kalıyor. Yani bu kitap aslında kendi içindeki yazının, kapağının bilmem ne ötesinde yazarıyla okuyucuyu buluşturmanın bir aracı değil mi?
Bağ.
Yani okuduğun ve kitabı attığın zaman aslında bu bağı sağladıktan sonra bu kitabın çok da fazla bir şeyi kalmıyor. Şimdi o zaman burada bu da bunun içine eridikten sonra, bu da burada tek bir noktaya dönüştükten sonra kalan ne? Oradan buraya ulaşan hakikat. Oradan buraya ulaşan mana. Bunu hatta bugünkü fizikçiler de diyorlar ki şeyde bu çok enteresan ifade edilmiş, o hani Tanrı'nın Yüzü kitabından referans alabiliriz demiştik ya, orada çok enteresan ifade edilmiş. Oradaki fizikçiler diyorlar ki en nihayetinde bilgi kalıyor. Yani zerrenin altında işte daha küçük şeyler, onun altında işte sicimler, titreşimler. Peki bunun sonu nereye gider diye
o bilgisayar sisteminde 0-1 gibi.
Onun nihayetinde nokta. Diyorlar kainat sisteminin özü bilgi. Şimdi bu aslında bizim hakikat diye ifade ettiğimiz şey. O yüzden mesela ben o kitapta sadece fizik bilgisiyle bu geldikleri nokta bana gerçekten şaşırtıcı geldi. Hani demek ki insanoğlunun mahiyetinde böyle bir öz cevher var.
Nereden tutsa gidebilir aslında oraya.
Evet.
Yani sadece fizikten değil.
Tabii ama işte mesela bugün felsefe o noktanın çok uzağında. Hatta kelam çok uzağında.
O da işte sınav oldu.
Evet. Hani o adam fizik şeyle, yolculuğuyla buraya ulaşmış. Yani o ilk gördüğü ışığa Tanrı'nın yüzünü görmek gibi diyebilmek. Yani bu şeyin ona Hristiyanlığın sağladığı bir şey değil aslında. Kendi kainat kitabı okumalarının sağladığı bir sonuç. Şimdi o zaman buradan buraya bir bilgi alışverişi ve bütün sistem bu, hani 17 milyar veya işte anlık levhalar şu idrakle bütün bu sistem arasındaki bağın özünü teşkil ediyor. Bir bu var. Yani burada bütün bu noktanın birleştiği yere vahdet dedik. Şuraya da kesret dedik. Şimdi bir de şöyle bir şey ifade ettik. Bu vahdet ve kesret arasında mesela olayın bu tarafını belirleyen bir hat var. Bu hattın şu kısmına melekûti alan dedik. Tabii bu melekûti alanın da mertebelerinden bahsettik. Şimdi bu melekûti alanla mülk alanı arasındaki bir sınırdan bahsettik. Şimdi burada güzel çirkin var. İşte burada güzel var. Burada da güzel ve çirkin var. Yani zıddı da bir arada. Burada büyük var. Tabi bu hepsi mutlak anlamda. Burada da büyük ve küçük var. Daha bunun gibi zıtlıklar sadece mülk alanının bu görünen kısmında. Bu tarafında zıtlık yok. Hakikatin sadece işte kendisi var ve kendisiyle lübbü özü var. Ve şey yok. Yani bunun küçüklüğü, büyüklüğü, önceliği, sonralığı yok. Yani önce gelen mi, sonra gelen mi? Zaten bu önce gelenle sonra gelen. Burada şuraya vahdete doğru da birliktelik alanları daralarak gidiyor. Hani bu melekûti alanların işte Nasuh, Lahut, ondan sonra en nihayetinde işte ceberut ve zata giden boyutundan bahsettik ya, zatta teklik var dedik. Şimdi bu sıkışma pat diye böyle, bu da anlık bir sıkışma olmuyor. Buraya doğru mertebeli bir sıkışma oluyor. Ta şeye kadar, zata kadar. Ki şuradaki idrak eden nazarda burayla bağlantılı hakikatler gene idrak edilebilir halde olsun diye buna da tenezzülat diyoruz. Yani esas bu hakikatin sahibi olan zat şurada kendini ifade edebilmek için mertebe mertebe mertebe mertebe ta işte mülk alemine kadar işte
tecelli ediyor.
Tecelli.
Ama o mertebelerine de perdeler diyebilir miyiz?
Diyebiliriz tabii. Aynen öyle.
O şey Miraç'ta da aşılan şeyler, perdeler, onun arkasına
aynen
geçilen şeyler.
Çok güzel. Orası, çok güzel tabii. O perde dediğimiz şey aslında bir tür gölgeleme. Evet. Hani hatırlarsanız taayyunatı itibariyle dedik ya, her bir gölgelemede biraz daha görünebilir hale geliyor. İşte şurada en nihai gölgelenmiş şekliyle bu nazarda artık idrak edilebilir hale geliyor.
Bu idrak ve nazarın o zatı anlaması için zıtlıkların olması gerekiyor.
Gerekiyor. Evet, evet.
O da mülk aleminde var.
Mülk aleminde var.
O zıtlıklar da bize bir mukayese, kıyas imkanı
doğuruyor. Tabii.
Mutlak olan vahdeti anlamak çok zor.
Tabii.
Onu Üstad başka dedi ya, kıyasın ne diyor? Kıyasla ne deniyor bu şeye? İşte ben nasıl ki işte şefkat ediyorum.
Tabii ki vahide kıyas.
Vahide kıyas diyor ama. Yani tamam. Yani kendindeki özelliklerle Allah'ı tanıyorsun. Zıtlıklarla da. Ben tabii işte şöyle bak, şöyle bir öfkeleniyorsam işte Cenab-ı Hakk'ın da bir öfkesi var manasında. Ama tabii onun mutlak olan anlayamadığımız için kendimizden bir işaret oluyor. Annemin böyle şefkati varsa annelerin, Cenab-ı Hakk'ın nasıl şefkati vardır manasında. Ben şöyle bir bina yapabiliyorsam, sanat eseri çıkarıyorsam, ha bak herhalde tabii yapan sanat gibi. Oradan bir evet, o mülk alemdeki zıtlıklar ve mukayese edilebilecek şeyler sayesinde
tabii
olabiliyor.
Tabii.
Çünkü aynı geometrideki, hendesedeki metreler gibi diyor üstad hani. Normalde metre yok. Biz kabul etmişiz ki şuradan şuraya bir metredir. Bunun sayesinde veya rakamlar yok. Rakam keşfetmişiz. 0, 1, 2, 3, 4, hatta 0 sonradan keşfedilmiş. Bundan bir matematik ve geometri doğmuş.
Tabii.
İlim doğmuş. Bunun gibi Cenab-ı Hak anlama ilminin yolları mülk alemi.
Tabii. Yani neticede ortak bir dil konuşabilmek için burada hani bir noosferden bahsettik ya, ortak idrak alanından bahsettik. Ortak bir dil konuşabilmek için işte hepimizin neticede bir şeyi mesela bir saniye dediğimizde
bazı kavramlarda bir müşterek şeyimiz olması
lazım. Yani o zaman ortak birimler oluşturmamız lazım. Yani işte mesela bizim
vicdan herkes de
akıl şeyi derler.
Sevmek var.
Adamın karaciğeri 5 parmak büyük. Kardeşim kimin parmağı yani? Hakan abinin parmağı belki yarım santim, benimki belki bir santim. O zaman bu herkese hitap eden bir şey değil. Yani o zaman burada doğru şey ne? İşte 5 santim veya işte 4 santim büyük diye ifade etmek. Şimdi işte neticede biz aynı şeyi anlayabilmemiz için hepimizin ortak kabul ettiği birimlerin olması lazım. İşte burada da Cenab-ı Hak şuradaki tekliği buraya yansıtırken burada ayrışmalar oluşsun diye güzelliğin içine çirkinliği yerleştiriyor. Peki bu çirkinlik bizzat mı yaratılıyor? Zaten o daha sonra geleceğimiz itikadi mezheplerin düştüğü problem bu. Burada aslında çirkinlik şeydeki hani bu kırmızı gözükmesi olayının diğer bütün renkleri gölgeleyip ancak kırmızıyı yansıtabilmekten kaynaklandığını ifade ettik ya. Bu aslında kırmızı değil. Kırmızı olan ışık. Bu sadece ışıktaki kırmızıyı yansıtabilme istidadında bir varlık. Dolayısıyla bu bunun
bizim aslında gözümüz bunu
kendi, tabii kendi kabiliyetinden kaynaklanmıyor. Kabiliyetsizliği ile kırmızıyı görünür hale getiriyor. İtibari tayin bu demiştik. Şimdi burada da bütün bu güzelliği olduğu gibi yansıtabilme kabiliyetinde değil hiçbir varlık. İşte buna en yakın olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ki o da gene beşeri boyutuyla onun çok uzağında. Sadece işte manevi hakikatiyle işte onun tam bir aynesi olma noktasında olduğu için işte Miraç'ta maneviyatıyla Cenab-ı Hakk'ı tam bir ayna şeklinde. Ben Kab-ı Kavseyn'i biraz zihnimde öyle de anlıyorum. Ondan sonra alta doğru indikçe yani en parlak ayna beşer ama onların da birçok kabiliyetsizliği nedeniyle birçok buradaki Cenab-ı Hakk'ın güzel olan ve mutlak olan isimlerini gölgeliyorlar. Ama
onu çirkin gibi algılıyoruz.
Çirkin gibi algılamamız aslında itibari, var olan bir şeyden değil, gölgelemekten kaynaklandığı için o zaman şöyle bir hüküm ortaya çıkıyor. Bütün çirkinlikler ademidir. Yani
insana bak.
Şeyden dolayı Adem, yani kabiliyetsizlik.
Adem burada Adem değil. Hı. Adem yoklukla ilgili bir kelime.
Ha, Adem var. Yok anlamında. Ademi değil de Ademi.
Ademi.
Yani Adem hiç, yok.
Hiçliği, hiçlikle alakalı, hiçliğe bağlantılı. Ya da bir şey mesela işte geminin batması örneği gibi, dümeni tutarsın gemi gider. Dümeni bırakırsan unutursun, gemi gider kaya çarpar. Ne yaptın şimdi? Gemiyi kaya gitmedin, sen dümeni kırmadın. Vazifeni yapmadın. Yani yok olan ademi bir faaliyetten dolayı gemi gitti battı gibi. Bu o manada bir ademilik var. Osman abi.
Evet.
Ademi yani çizgiler bir nevi yaratılan değil.
Yaratılanın hakikati burada.
Buradan,
bu hakikati gölgeleyen ama aslında da görünür hale getiriyor. Lütfen, çünkü şuradaki bakan nazar bunu görebilecek kabiliyette değil. Buradaki de bunu yansıtacak kabiliyette değil. İkisi birbirini tamamlıyorlar. Bu kabiliyetsizliğiyle görünür hale geliyor. Bu da kabiliyeti ölçüsünde görebilir konuma geliyor. Yani mülkün böyle bir
özelliği. Kötü nedir? Anlamaya çalışıyor.
Aslında zorluklar ve işte olumsuz gördüğümüz şeyler aslında perdelenerek olan şeyler. Yani Cenab-ı Hak mesela hiçbir olumsuzluğu işte deprem oluyor, şey oluyor. Ya bu da bazen düştüğümüz sıkıntılardan bir tanesi değil mi? Aslında olumsuzluklar olumsuz değil. Bizim perdeleyerek gördüğümüzden biz onları
çıkartabiliyoruz.
Aslında Cenab-ı Hak her şeyi mükemmeliyet çerçevesinde yaratmış.
Tabii. Aslında burada her şeyin hakikati mükemmel. Ama mesela biz Allah'ın gazabını anlayabilmemiz için de bir savaş yaşamamız lazım. Savaş burada insanların işte olumsuz duygularıyla ortaya çıkan ama nihayetinde burada hakikatinde bu varlığı vücuda getiren zatın büyüklüğünü idrak etmemize de vesile olan bir tablo. Buradan bakıldığında çirkin ama şu tarafa bakan yönüyle güzel. Çünkü
neticesi itibariyle
güzel. Bu başıboş burada hiçbir şey anlamsız bir şekilde vücuda gelmiyor. Bir de şöyle bir şey var. Tevhid nazarı diyoruz. Şu nazarla sen buradaki güzelliği nasıl idrak edebilirsin? Lokalde bunu çirkin görüyorsun. Ama bunu şurayla irtibatlandırdığında, bütün bağlantılarını gördüğünde, yani bu şunun gibi, diyelim ki bir şeye girdin, ışınlandın, bir ameliyathaneye girdin. Şimdi orada birileri adamı yatırmışlar, işte karnını kesiyorlar, işte bağırsaklarını değişiyor. Çirkin bir hadise değil mi?
Kan revan içinde ortada.
Kan revan içerisinde. Sonra biraz böyle başını sonunu anladığında anlaşılıyor ki bu adamın işte karaciğerinde bir kanser var. Bu tümör adama zarar verecek. Bu tümör çıkarılıyor aslında orada. Bak lokal olarak çirkin olan bir hadise biraz daha yayıldı ve bütünden algılandığında aslında hayır, güzel edilmiş.
Evet.
Ve şunu çok net ifade edebiliriz. Varlık alemi içerisinde savaşlar, hastalıklar, depremler. Ondan sonra depremler baştan sona değerlendirildiğinde çirkin olan, anlamsız olan, gayesiz olan hiçbir şey yok.
Her şey bir
yani bu ameliyat örneğini başıyla sonuyla değerlendirdiğimizde. O yüzden mesela Merkez Efendi lakabının şeyi, arka planı bunlar yetişip bir noktaya geldiğinde işte hocaları çağırıyor. Diyor ki Allah sizi bir an bu kainatın idaresini size verse ne yapardınız?
Merkez Efendi diye birisi var ama değil mi?
Var. İşte onun Merkez Efendi ondan aslında gelmişsin. Lakabı.
Bu hikayeden çıkmış.
Ha, bu hikayeden çıkmış. Şimdi biri diyor ki hocam ben savaşları kaldırdım. Bir tanesi diyor ki ben küfrü ortadan kaldırdım. Herkes imanlı olurdu. Bir işte bütün mevsimleri bahar yapardım. Öteki hastalıkları ortadan kaldırdım. Herkes kendine göre ideal bir kainat modeli çiziyor. Bu zata sıra geldiğinde hocam diyor ben hiçbir şeye dokunmaz, bu merkezde tutardım. Şimdi o işte bütünü gördüğü için
İbrahim hakkında dediği gibi Mevla göre neyler
evet.
Söyler
şey. Gibi, evet.
Tevekkül. Burada bir hikmet var.
Evet.
Kötü gördüğün her şeyde çirkin yaratırım bir şey iyi yaratırım. Yani bir güzel yaratırım bir çirkin yaratırım gibi bir şey söyledi o zaman. Hatırladığım kadarıyla.
Merkez efendim.
Aynen öyle bir
şey. İşte yani. Belki ama şimdi işin esprisi özü mevcut her sisteme şey, dokunmazdı.
Evet, Allah'ın evet. Her şey güzeldir. Onda bir hikmet vardır.
Evet.
Kurcu adamı karışır.
Şey anlatırlar. Bu Musa ile Hızır
Evet, beraber gezerler. Hikayesi var.
Gezerler. Orada da mesela aynı, evet, aynı hadise
işareti. O anda göremediğimiz
şey. Veya mesela İmam Gazali'nin bir çok meşhur sözü var. Leysel fil imkani ebde'u mimma kâne. Yani şu imkan dairesinden bahsettik ya. Bu imkan alanında şu vücuda gelen tablodan daha mükemmeli yoktur. Yani biz planlanmış dediğimizde mesela işte şey bu problemi çözemediği için o muteziyle çirkinliği bu lokalin ötesinde algılayamadığı için Allah'la çirkinliği de bağdaştıramadığı için çirkini kullar yaratır diyor.
Şeyde Caferiler de diyor ya, evet. Amentüllah'taki hayri ve şerrini şerrine karşı koyuyor.
Evet, evet.
Anlayamadığı için. Allah nasıl şey yaratır?
Peki abi küfre giden insanda nasıl bir hayır diyorlar.
Şimdi burada hani her şey birbirine zıttıyla anlaşılacak ya. Neticede imanın güzelliğinin anlaşılması için bunun da zıttına ihtiyaç var.
Bir örnek verebilir miyim bunu? Senden hatırladığım kadarıyla. Ara giriyorum sorma.
Estağfurullah.
Üstad basit bir örnek veriyor. Bilmem buraya uyar herhalde orası. Bir mesela bir bahçem var, tarlam var. Elinde de 100 tane tohum var. Biliyorsunuz tohumların içinde potansiyeli nedir? İşte ağaç olma potansiyeli var. Sen bu tohumları yüzünü diktin tarlaya. İşte 80 tanesi çürüdü. 20 tanesi filiz verdi. Mi iyidir? Yoksa aman ben bunları ekersem 80 tanesi çürür. Ben bunları en iyisi hiç ekmeyeyim. 80-100 tane tohumun kalsın mıydır? Orada üstad diyor ki işte eğer bu meydan imtihan olmasaydı, yani bu beşer yaratılmasaydı, onlara bu imtihan sırrı verilmeseydi, İşte melekler vardı zaten onu yarattı. Ona kulluk eden böyle canlılar vardı. İnsan gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir eşref-i mahlukat, işte melekleri de geçen tarzda bir imtihan sırrını geçmiş, böyle mükemmeliyet bir meyve, ağaç diyelim yani ortaya çıkmış olmayacaktı. Şimdi küfre insan niye giriyor? İmtihan sırrı olduğu için giriyor. İmtihan sırrında Allah muhafaza küfre girdik. O şeyinde 80 tane içine dahil olduk abicim. 20 tane giremedik olduğumuz gibi. Tarihçe girmek önemli.
Bizim bahsettiğimiz bu güzel, çirkin yani bizim algımız yani küfre giden adam için de aynı şey mi geçerli?
Aynı şey geçerli.
Aynı imtihanı tabi o da.
Evet.
Doğru
ama şimdi orada şey olayı şöyle düşüneceksin. Yani sistemin burada vahdet boyutunda şu şeyin lokal alan içerisindeki her şey aslında şu vahdet boyutundaki hikmete bakıyor. Yani olay şu kişi merkezinden yürümüyor. Şuranın merkezinden yürüyor. Anlatabildim mi? Şimdi buranın merkezinde de şurada bazı nazarlarda buradaki hakikatin çok üst düzeyde ortaya çıkması hedefleniyor. Buna da biz şuradan bu mülk alemindeki gördüklerimizden ulaşıyoruz. Şimdi esas maksat burada hasıl olacak. Şimdi burada hasıl olması için de burada şu özellikten
geçmen gerekiyor.
Tabii şu özellikte ve buraya muhatap olacak kabiliyette varlıklar vücuda getiriliyor. Aynı işte atomun vücuda getirildiği gibi. Şimdi imtihan dediğimizde de bu varlıklardan işte az önce Hakan abinin dediği gibi kemale doğru gidişi sergileyecek kabiliyette özellikle varlıklar şuraya yönelik.
Bak da sen bunu... tembellik yaptın ben şahsıma. Bak Osman abi çalışmış. Şimdi ne fark var aramızda? Gayret farkı var. Yani aslında kabiliyetimiz aynı. Bende de aynı akıl var. Aynı beden, göz, el var. Demek ki burada kaynamışız arada.
Şimdi burada tevhid nazarı dedik.
Yani devamlı cep telefonunda oynadık mesela.
Biraz
okuyacakken atıyorum. Şey... Kendi resmine söylüyorum mesela.
Şimdi yani şey ameliyattaki o bir adamın karnının deşilmesi çirkinliği ne zaman zihnimizde oturdu? Başlangıcı ve sonu, hastalığın teşhisi ve bunların nihayetinde yapmak istediklerini çözdüğümüzde oturdu. Şimdi buradan hareketle biz şuna ulaştık. Bütün buradan buraya olan her şey aslında aynı manada yerleşebilir. Peki bunun hepsine biz ulaşabilir miyiz? Yani buradan buraya ulaşacak kabiliyetimiz var mı? Aslında yok.
Yani aslında o imanı olan, her şeyin farkında olan bir kimsenin gördüğü gözle biz bakıyoruz şu an her şeye.
Tabii.
İnşallah.
Yani hedefte bu zaten.
Tamam.
Zaten şöyle, burada işte ene bahsinde olduğu gibi bir yere kadar sen ameliyathaneyi 3 gün önce 5 gün sonrasıyla çözersin. Ondan sonra kendi ömrünü 5 yıl önce 10 yıl sonrasıyla çözersin. Ama 13 yılında 0.7 milyar yıla artık çıkarım yaparsın. Anlatabildim mi? Mesela biri çözersin, ikiyi çözersin, üçü çözersin ama sonsuza çıkarım yaparsın. Yani şöyle bir işaret koyarsın ama bunun içini aslında şey doldurur, 1, 2, 3 doldurur değil mi? Yani bunlardan çok sayıda diye bir şekilde bunu idrak edersin. Dolayısıyla buradan sonrası artık biz ona ne diyoruz? Tüme varım. Yani tevhid nazarı bir tür tüme varım. Sen buradan edindiğin kanaati ancak bu 13.7 milyar ile yansıtırsın. Çünkü şey işte nihayetinde iman dediğimiz şey buradaki oluşmuş sarsılmaz bir kanaattir. Yani bütün o sistemin işleyişinden nihayetinde ortaya çıkan sarsılmaz kanaattir.
Tüm olumsuzluklara aslında giden gibi tablo görülse de iman sağlam olduğu zaman bu olumsuzlukların neticesinde bir felah olduğunu anlayabilirsek zaten.
Evet.
O zaman sonuca
zaten
doğru yola
tabii bir de soyut düşünce dedim ya bugün gerek kelamcıların gerek felsefecilerin en büyük sıkıntısı şurada meseleyi çözmeye çalışmaları. Ya Mutezile de böyle, Cebriye de böyle. Yani şurada bir meseleyi çözemezsin. Orada hükmü yakalarsın. Ondan sonra bir soyut düşünceyle bütüne yansıtırsın.
Neden? Melekut boyutuna hiç yani çıkmak istemiyorlar bir de.
Evet.
Hep bu işte mülk bu geçeğinde sıkışıp kaldığı için oraya bir açılıp da kalın. Hep bütün şeyleri burada bitirmeye çalışıyorlar.
Evet.
Değil mi yani? Materyalist kafayla bakıldığı zaman zaten melekute çıkamazsın ki.
Doğru.
Ama yine de o Tanrı yüzü dediğini ben okumadım ama dediğim gibi onlar adamlar farkında olmadan birazcık yaklaşmışlar. Bak fizikten gidiyor. Materyalistten gidiyor.
Evet.
Şey istemişler. Bu şeyi hani bilimsel olarak işte fizik şey olarak burayı yakalamaya çalışmışlar.
Yani şeye benziyor. Onun bir sözü miydi?
Hani Üstad gene bir örnek veriyor ya, kainatı anlama noktasında tefekkürün bir tarzı takında hani güzel süslü bir Kur'an-ı Kerim yazılmış.
Ha, 25. sözde.
25. sözde mi? Evet. Şey, yok ya, 11. sözde mi?
25. sözde. Müslüman felsefesi, ecnebi
felsefesi. Yani Kur'an-ı Kerim hazırlıyor bir tane diyelim diyor, bir çok birisi ama öyle şey, Kur'an-ı Kerim ki her tarafında yakut sümrülerle yazılmış. İşte bir tanesi var çok iyi mühendis, yakuttan falan anlıyor. Bakıyor şurada şu kadar altın var, şurada şu kadar yakut var, burada hepsini yazıyor. Çok güzel bir tez hazırlar gibi yazıyor. Ama orada bir de mana var. Manayı hiç okumuyor.
Evet.
Öbürü manayı da okuyanla okumayan arasındaki fark bakış açısı dediğin gibi materyalist bakış açısında. Adam dediğin gibi orada ne mana yazıyor bakmıyor ki bu kainatta ne diyor bize, ne mesaj geliyor. Buradan acaba biz ne çıkarımda bulunuruz diye bakmıyor. Adam dediğin gibi elle tutup gözle görürüz. İşte müşahhas böyle robot laboratuvar gibi kainatı incelemeye kalkıyor. Buna rağmen böyle incelemede bile adam Tanrı'nın yüzü gibi şeyler bulmuşsa bravo demek. O demek azıcık manaya bakabilmiş.
Tabii.
Bir de orada şöyle, ne diyor diyebilmiş.
Aslında bugün bilim de daha böyle detaya doğru gittikçe artık şey lahutileşiyor yani. Önceden bir dönem materyalistleşti.
Bu Big Bang teorisinden sonra hepsi bu patlama noktasından bu yanaya hakkında bir şeyler söylüyorlar. Ama bu patlama anı ve ondan öncesi söyleyemiyor. Niye söyleyemiyor? İşte
zaman
şey sınırlı kafası. Ya söylemek istemiyor bir şey. Ya söylese bu sefer bir yaratandan bahsetmesi lazım. Ama bazıları da söylüyor. Bundan öncesi artık şeye girer, ilahiyata girer diyor. Yani o
zaten normalde öncesi diye bir şey olmaması gerekiyor zaten.
Yani,
tabii. Bu anlık levelerde bunu anlamak da kolay değil.
Yani tabii. Sisteme bak burada kendi içinde çözmeye çalıştığım
bizim nazarımızda öncesi sonrası.
Yani kapalı bir sistem olarak kabul etmen lazım ama kapalı bir sistemin de yani bak şu işte nokta nokta her şeyle planlanmış kapalı bir sistemin de kendi içinde dönecek ne enerjisi ne bilgisi ne verisi var burada.
Yani ancak bunu dışarıdan
işte dışarıdan bağlantı kurmadan şunu kendi içinde Aristo veya işte ondan sonra gelen
şu biraz şey melekut alemiyle bu alem şeyde Platon'un idealar alemine
biraz yakın evet.
Benzetiyorum
evet.
Anlatışı.
Evet. Yani hatta Platon'un bu anlamda işte mesela o mağara misalinde biraz miracı yansıtmasından dolayı bir nübüvvetten etkilenmiş olma evet. ihtimali üzerinde orada duranlar da var. Evet.
Yani onların da birer peygamber yahut nebi oldu. Fakat o halkın onu anlamadığı.
Yani nübüvvet silsilesinin belki onların hayatında bir tesiri de olabilir.
O da olabilir.
Evet. Şimdi o zaman burada güzellik ve çirkinlik meselesinde çirkinlik Adem'i yani kabiliyetsizliğin ortaya koydu. Yani burada aslında şeffaf bir beyaz yansırken bu kabiliyetsizliğe kırmızıyı ortaya koyuyor ve gölgelediği için de mesela birçok şeyde, nesnede tamamını gölgeliyor, hiçbir şey yansımıyor, siyah ortaya çıkıyor değil mi? Nursuzluk ortaya çıkıyor. Oradan aslında beyazın idrakine vesile oluyor. Mesela küfür de bunun gibi bir şey. Tamamen gölgelemekle imani bir hakikatin varlığına vesile oluyor. Ha, onun kabahatine, onun kabahati tamamen o kendi ile alakalı bir şey. Biz buraya artık sisteme bütünden bakıyoruz. Yani bir zerre neden göz zerresi, öteki neden ayak zerresi gibi burada hani kendi zihni çıkarmamıza çözmeye çalıştığımızda işte şu lokal alanın kurallarına hapsolmuş oluyoruz. Ama hakikati anlamak için şurayla bir bütünlük içerisinde değerlendirdiğimizde bütünde işte diyelim ki işte az önce Hakan abinin ifade ettiği 1 milyar şu manayı gerçekleştirmiş zihin hasıl olacak. Bütün bu 13 milyar yıllık şeyin serüvenin hasılatı bu. Peki bu kadar 13 milyarlık hasılatta şu zatı hakkıyla idrak edecek işte 1 milyar idrakin vücuda gelmesine değer mi? Değer. İşte olaya bütünden bakmak böyle bir şey. Peki benim ne kabahatim var? O seninle alakalı bir şey. Yani senin...
Sana küfürde kal diyen yok.
Yok, evet. İşte orada olayı kendi dünyasında çözmekle bütünü değerlendirmek böyle farklı. İşte adamın ne kabahati var sorusu, ameliyathanede gördüğün tabloyu çözme sorusu.
Güzel bir örnekmiş o da.
Evet. Ama orada takılıp kalırsan olayın bütünündeki anlamı çözemez.
Ya bu sosyolojik olaylarda da geçer. Zaten bir şeyin başını sonunu görmedim miydi? İşte o zaman ön yargılar oluşuyor, kinler oluşuyor, nefretler oluşuyor, toptancılıklar oluşuyor,
tabii,
zulümler oluşuyor.
Yani bütün mesele
manada işte, böyle zulüm oluyor. Ya adam işte ben zaten diyor şu ırk diyor zaten diyor hepsini atıyor.
Daha çok yakın toptancı konuşuyor. Örnek
yani.
Şimdi karı koca işte boşanma noktasına geldi. Hatta dün annesi geldi ya hocam ne yapabiliriz falan diye. Kadın mesela bir tabloyla ilgili dedi ki hocam işte bir şehir dışına...
Sen bu arada bir psikiyatrist misin kardeşim? Ona da bakıyorum diyorsun. Aile hekim ona da bakar.
Evet. şimdi şehir dışına gitti. İki kalıp pastırma getirdi diyor. Dolaba koydu ve bir parçasını bile eve bırakmadan annesine götürdü diyor kocası için.
Hani yapmış sanki. Görüşü öyle.
Kocasına sordum. Dedim ki böyle böyle bir durum olmuş yani. Hakikaten öyle.
Ne?
Dedi ki hocam ben o pastırman benimle hiç alakası yok. Patron bana iki kalıp pastırma ısmarladı. Ben de hani bozulmasın diye dolaba koydum. Ertesi gün de patrona götürdüm yani.
Anneye mi tekrar ortalık aile şeyine döndü.
Bak şimdi yani basit bir örnek.
Demek ki birazcık pastırma da eve alıp bırakacaklar. Bu zan, suizanını önlemek için.
Hayır bak kadın bunu bilse o suizanını yapmayacak zaten.
Yapmayacak evet.
Evet. İşte bütün mesele olayı belli bir çerçevede görüp o tabloyu biraz daha yansıtmadığında yani önünün arkasını değerlendirmediğinde işte o zaman varlık ve olaylarla ilgili hükümler çok yanlış yerlere kayıyor. Şimdi
yani burada alçak gönüllü olmak lazım. Gerçekten
evet.
Böyle hep öğrenmeye açık. Ondan sonra bunda ne hikmet var? Yine o İbrahim Hakkın dediği şey çok güzel gerçekten bir atasözü gibi. Mevla görevi neyle neyle gibi.
Evet.
Seyirci kalıp hem acele etmeyip hüküm vermede biraz tevekkül vari.
Evet.
Çok karmaşık bir durumda dua edip
evet.
Yani bana doğrusunu gösterdi demek lazım. Acele kararla öfkeyle kalkan şeyle oturur gibi olmamız.
Evet. Şimdi o zaman her hadise iki boyutlu yani kardeşim işte bir şey ya böyledir ya şöyledir değil. İki boyutlu. Yani hem buraya bakan bir yönü var hem buraya bakan bir yönü var. Burada çirkin gözüken burada güzel. Burada kısa gözüken burada işte şeysiz, boysuz yani. Burada işte efendim soğuk gözüken burada ısısız. Yani nötrden de öte yani ısıyla ortaya çıkan durumların hepsinin bir arada bulunduğu bir konumda diyelim. Yani dolayısıyla ben burada gördüğümü buraya yansıtmaya kalkarsam o zaman burayı anlayamam. Peki burayı ben nasıl anlayabilirim? İşte orada soyut düşünce devreye giriyor. Yani somut sadece soyuta bir işarette bulunuyor. Hem zaman olarak hem mekan olarak. İşte o soyutla bütün bu alanlardaki, mesela şu an soyut düşünerek bunları konuşuyoruz. Mesela diyoruz ki büyük patlama. Nerede gördük ki? Patlamayı bile görmedik ki büyüğünü görelim yani.
Yalnız Allah göstereyim. Tabii bak dediğiniz şöyle şey, ya yoksa öyle bir büyük bir patlama.
İşte şöyle bu
yani yaratılışı başka bir şekilde o zaman izah etmek lazım.
Olabilir ama neticede bu
ama deva, bilgilerimiz içinde bu patlama var.
Var ama olması
da hareketle böyle düşünüyorum.
Şimdi aslında izahatta, şimdi ya yoksa sorusu her zaman geçerli. Var,
levalar değişmez ama ki. Şimdi her an yaratılıyor olma.
Şimdi sen neyi yaşıyorsan aslında senin için o var. Anlatabildim mi?
Patlama olmaması her an yaratılıyor.
Düşünce şey, var burada her an. Bu düşünce
hani şöyle bak, değil. Şöyle güzel
ondan
bir
tablo yapmışlar. Şey
yaptık, anlatırken öyle anlattı ama dediğim her an leva, her an yaratıyor. Aslında sıfır noktası. Yani Cenab-ı Hakk'ın elinde bir kudret kalemi var. Ve o an o çok hızlı. Ve şu an biz o kalksa biz yokuz zaten. O var olduğu için şu an her an varız. Ve her an yaratılıyoruz. Ben öyle anladım.
Big Bang'i esas alarak başlamadık burada. Big Bang bir örnekti yani sadece. Evet. Yoksa temel noktamız ondan çıkarak buraya gelmedik yani.
Yok değil tabii. Şimdi bak şurada bir duvar var, burada bir duvar var. Şurada bir silindir ortada. Yani şöyle düşün. Ben böyle tutuyorum. Bu bir silindir. Şimdi buradan ışık vurduğunda şu duvarda gören ne diyor buna? Dikdörtgen. Buradaki duvarda yansımasını gören ne diyor? Daire. Öyle. Doğru mu? Doğru.
Hepsi doğru.
Doğru mu? Doğru. Ama gerçek ne?
Evet.
Bu bir silindir. Şimdi acaba Big Bang var mıydı yok muydu? Şu an biz var olarak algıladığımız için bizim şu anki doğrumuz bu. Hani Newton mu doğruydu yoksa işte kuantumcular mı doğru? Newton kendi döneminde doğruydu, kuantumcular da kendi döneminde doğru. Yarın bir gün işte sicimciler çıkacak belki. İşte sicimciler de kuantumculardan farklı şeyler. O da doğru. Ama
abi çok böldüm.
Estağfurullah.
Mesela Kur'an'ın mucizelerinden biri doğru değil mi abi? Mesela düz diyen, dünya düz diyen için, onu doğru kabul eden için de Kur'an yalan söylemiyor. Dünya yuvarlak diyen, onu doğru kabul eden için de
tabii
onu yalanlamıyor.
Tabii.
Çünkü onun dünyasında dünya, onun düşünce dünyasında dünya düz.
Tabii.
Kur'an yuvarlak dese ona doğrudan reddedecek. İşte
zaten bak o, şu anda da biz aslında gerçekliği bu olarak kabul edemeyiz. Yani
evet.
Neticede bu algılama ve algıyla bağlantılı tanımlama şekli.
Evet. Algıya zaman değişir.
Ve bunların hepsi subjektif. Big Bang da subjektif, 13.7 milyar da subjektif. Efendim işte bir saniyesi de subjektif. Yani Einstein'ın deyimiyle izafi. Hiçbir şey mutlak değil yani şu gördüğümüz alemde. Peki mutlak olmayan bir şeyle biz
mutlaka nasıl anlayacağız?
Nasıl anlayacağız? Sen işte bunu bilgisayardan mı okuyorsun yoksa burada yazılı bir sayfadan mı, bir önemi yok ki. Asıl onun oradaki cümle yazarla senin arandaki irtibatın kurulmuş olmaz. Dedin ya.
Mesajı nasıl algılıyorsun?
Buradaki hakikatten buradaki hakikate esas mesele. Buna ister mısın? Düz bir dünyadan algılarsın, ister küre şeklindeki bir dünyadan algılarsın. Belki de yarın bir gün farklı bir bakış açısıyla değişik bir işte.
Belki de o yüzden yani, köydeki ami bir insanın imanı bazen çok üniversite bir projeden çok daha kaliteli olur.
Kaliteli olabilir tabii. Çünkü yani işte orada alt olan hakikate evet, ulaşmak.
Bir tevekkül, bir şeylik, orada bir başka adam ki evliya gibi oluyor mesela.
Tabii. Öyle bir şey anlatılır.
Ben annemde çok keramet gördüm mesela.
Ünlü bir belki siz aslını daha iyi bilirsiniz. Ünlü bir din alimi geliyor. Onu dinlemeye gidiyorlar. Kadının biri de, ihtiyar kadının biri de gidenlere soruyor, nereye gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? İşte diyor ki falanca bir din alimi geldi, Tanrı'nın varoluşunun işte bin bir bilmem nesini anlatacak. Kadın şaşırıyor, ya diyor bundan şüphe, hani kadın onu anlayamıyor.
Yani, çok şüpheniz mi var?
Ha şüpheniz mi var? Yahut adam onu bulabilmek şey, nasıl diyor onu? Adamın yani alimliğine şüpheyle bakıyor. Ya diyor ben onu bucağı kafamda bilirim. O nasıl diyor böyle?
Abi, kafasında oturtamamış mı
diye. Kafasında oturtamamış ki belki duymuşsunuzdur diye
söyledim.
siz dediniz de yani belki işte o köylü kadının imanı
saf ve makbul bir şey alamış.
Kabullenişi o ulemadan herhalde daha şey gibi anlatıyorlar bunu.
Yani, tabii öyle bir ihtimal de olabilir. Ama burada şimdi bizim üzerinde yoğunlaşacağımız şey, bütün bu yani milyarlar, şunlar bunlar. Bak burada milyar tek bir levhada bütünleşiyor veya bütün bu levha bir noktada tekleşiyor. Peki geriye ne kalıyor? İşte senin oradaki hakikatten burada bir sonuç hasıl oldu mu? Önemli olan bu.
Yani bunun gürültü, patırtı oranın algılamasıyla
ve burada bir sonuç ortaya çıkmasıyla alakalı. Şimdi o zaman bu güzellik çirkinlik boyutu böyle, mülk melekut boyutu böyle ve buradaki bağlantılarla ilgili kısım böyle. Bir de şurada zaman katmanları, mekan katmanları, yani bu böyle pat diye bir noktaya gelmiyor. Bizim buradan algılama şeklimizle daralıyor ve işte az önce sanatın perdeler dediği perdelerden daralar en son tekliğe geliyor. Ve bu tekliği idrak etmek bir ruh meselesi. Yani buradan en nihayetine bak bu algılar ve beyin şu bu diyoruz. En nihayetinde ne kalıyor? Bütün bu varlığın dışında o hakikatin kendine yansıdığı ve varlığın aslında dışında gözlemci konumunda olan ruh kalıyor. Yani şu beden, ona aracılık eden beden ve bütün algılar da şurada ziplendiğinde o tek nokta içinde onlar da kayboluyor. Peki dışarıdan ve olayların o akışından bağımsız olarak burada ziplenmeden hadiseye bakan ne? Ruh. Dolayısıyla ruhun bütün bu sisteme muhatap oluşuyla ortaya çıkan bir hakikat önümüze çıkıyor. Şimdi başta biz varlığı tanımlayıp ondan sonra kader yolculuğuna çıkalım dedik ya. Şimdi zihnimizde bir varlık tablosu oluştu. Yani başı sonu işte dikey yatay, mülk melekut, kesret vahdet, ondan sonra ibda inşa, şeffafiyet teşahhusat. Şimdi teşahhusat da dedik ki burada ayrışmış ama burada şeffaf. Yani yukarıdan bakıldığında dalga ama buradan bakıldığında masa. Yukarıdan bakıldığında işte dalga, burada bardak. Bunlar hepsi bir şeffafiyeti olan ama buraya bir görüntüyle yansıyan. Şimdi bak şurada da bir yansıması. Mesela bugün fizikçiler burada takılı. Biz biraz daha öte gidiyoruz. Burada da bunun bir dalga yansıması var diyoruz.
Aslında hocam şöyle anlıyorum ya, ben şimdi dediğiniz gibi hani küçülüyor, tepeye çıkıyor nokta. Aslında o nokta gibi enkeye göre mi? Niye öyle olması gerekiyor? En zirvede olacak ki her şeyi görsün.
Tabii.
Yani aslında o ufak nokta dediğimiz aslında nokta değil aslında. Yani nokta, yani teklik tabii. Teklik yani.
Tabii onu ifade etti ki o nokta yani aslında küçülme değil. Aslında
en büyük şemsiye. Tabii. Her şeyi gören farklı bir şey. Yani.
Tabii o da önemli bir nokta. Cenab-ı Hak yani. Evet. Yani burada nokta daralma değil aslında, sınırsızlaşma.
Sınırsızlaşma evet.
Evet, o yüzden tek
şey olmama aslında, bir de hani hiçbir kütlesi, hiçbir şeysi olmama yani şeffaf.
Tabii. Ama biz bunu sınırsızlığı idrak edebilmek için orada bir tek şey anlamada tek yani nokta şeklinde ifade ediyor.
Yani anlamak için yine kendimizdeki algıdaki o genel siyasi dediğimizi kullanmaya mecburuz. Tabii. Onu anlamak için sınırsızlığı anlamak mümkün değil. Onun için kendi sınırlılığımızdan o sınırsızlığı anlayacak bir mikyaslar elde etmiş oluşturuyoruz.
Evet. Yani
ben şunu nasıl yapıyorsam işte kendine yapan var. Ben nasıl buna şefkat duyuyorsam kendimize de şefkat duyan var gibi kendimizden sınırlı olan kabiliyetlerden onu sınırsızlığı anlıyoruz. O da olmasaydı onu hiç anlayamayacaktık. Öyle bir idrak olmasaydı.
Şimdi bütün bu ölçülerle Kader Risalesi okumalarına başlayalım.
Temel oldu mu acaba diyorsun? Neyse bir başlayalım valla, hep anlamadığımızı anlarız.
Ahmet sen
yok,
istersen...
Yok şöyle tabii, temel oldu tabii kafamızda bir böyle...
Bir şey oluştu bir şablon. Bence de iyi oldu. Hayır, bugün o... işte nereye gideceğimiz, nereye geleceğimiz, nerede duracağımızı anladık şimdi yani şimdi. Bilmiyorum
tabii anladık,
şimdi
bu, anladık inşallah. Yani şöyle burada...
En azından inşallah burada aldık.
Bu oluşturduğumuz altyapı daha ilerideki bu kader yolculuğunda hep bize lazım olacak yani.
Farklı bir bakış açısıyla koşacağız ilk defa ben.
Evet. Şimdi sen istersen başla Ahmet. Şu Kader Risalesi'nin başında.
Kader imanı
mesleğinde. Şu şeye kadar okuyup biraz onun üzerinde çalışalım.
Kaç oldu?
Ben buradaki birincim.
Evet, burada farklıdır herhalde.
Kaç sayfası mı kaç? 451. 450-451.
Şeyden göre değişiyor yani. Kitaplara göre. Şöyle basın yerine 623.
En baştan başlıyor değil mi abi?
En baştan başlayalım. Şu şeye kadar. Eğer denilse.
Başlıyoruz.
Hemen o birinci mefasın ortalarına doğru.
Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasmin şeyin illa inda indehi indena haza inuhu ve ma nunezi luhu illa bikaderin ma'lumi ve külli şeyin ve külle şeyin ehsaynahü fi imamin mübin.
Bu imam mübini hatırlıyoruz değil mi? Biz hani üzerinde konuştuk ya, Kur'an'da hani değişik yerlerde geçiyor dedik. Bak buradaki İmam ayette mübin. De imam mübin, kitab-ı mübin. Evet. Evet. Buradaki ayette de gene İmam Mübin tabiri geçiyor. Evet, buyurun.
Bu da şey, meali yazmıyor da.
Okuyayım mı ben buradan?
Ha, buyurun.
Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim yanımızda olmasın. Her şeyi biz belirli bir miktarda indiririz. Biz her şeyi İmam Mübin'de tek tek sayıp yazdık.
Hani İmam Mübin aslında kaderin, ilim ve emri ilahinin bir boyutuna bakıyordu. Geçmiş ve geleceği daha çok içinde bulunduruyordu. Yani biz her şeyi İmam Mübin'de yazdık dediğimizde
hep tablonun tamamı.
Tamamı. Ve en teferruat.
En teferruat.
Yani şu an işte Ahmet Said'in Kader Risalesi'ni okuyacağı ve okurken hangi yerde nasıl bir ses çıkaracağı.
Hakan Bey'in oradan tercüme okuyacağı.
Her şeyin bilgisi diyor.
Evet. Çünkü neden? Önceden
yani bu sadece kainatta
levhanı
tamamı. Evet.
Tamamı.
Kader ile cüz-i ihtiyari iki meseleyi mühimmedir. Ona dair dört mefas içinde birkaç sırlarını açmaya çalışacağız. Birinci mefas. Kader ve cüz-i ihtiyari İslamiyet'in ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmi ve nazari değillerdir. Yani mümin her şeyi, hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmak için
kurtulmamak için
cüz'i ihtiyari önüne çıkıyor. Ona mesul ve mükellefsin der. Sonra ondan sudur eden iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için kader karşısına geliyor. Der, haddini bil, yapan sen değilsin.
Ne kadar veciz ve öz bir anı değil mi? Biraz bence bir açalım.
Şuraya kadar
gidelim de onlar mı?
Ondan sonra bir tamam, toparlanmış peki. Olsun. Tamam. Zaten biraz üzerinde duracağız.
Tamam, peki.
Evet, kader cüz-i ihtiyari iman ve İslamiyet'in nihayet meratibinde. Kader nefsi gururdan ve cüz-i ihtiyari ademi mesuliyetten kurtarmak içindir ki mesail-i imaniyeye girmişler. Yoksa mütemerrit nüfus-u emmarenin işledikleri seyyiatının mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara inam olunan mehasinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i ihtiyariye istinat etmek, bütün sırrı kadere ve hikmeti cüz-i ihtiyariye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmi meseleler değildir. Evet, manen terakki etmeyen avam içinde kaderin cari istimali var. Fakat o da maziyat ve mesaiptedir ki yesin
ve hüznün ilacıdır. Yoksa masi ve istikbaliyatta değildir ki sefaate ve atalete sebep olsun. Demek kader meselesi teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil, belki fah ve gururdan kurtarmak içindir ki imana girmiş. Cüz'i ihtiyari seyyiata merci olmak içindir ki akideye dahil olmuş. Yoksa mehasine mastar olarak teferun etmek için değildir. Evet, Kur'an'ın dediği gibi insan seyyiatından tamamen mesuldür. Çünkü seyyiatı isteyen odur. Seyyiat tahribat nevinden olduğu için insan bir seyyiye ile çok tahribat yapabilir. Müthiş bir cezaya kesbi istihkak eder. Bir kibrit ile bir evi yakmak gibi. Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır. Çünkü hasenatı isteyen, iktiza eden rahmet-i ilahiye ve icat eden kudret-i rabbaniyedir. Sual ve cevap dahi ve sebep ikisi de haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur. Fakat seyyiatı isteyen nefsi insaniyedir. Ya istidad ile ya ihtiyar ile. Nasıl ki beyaz güzel güneşin ziyasından bazı maddeler siyahlık ve taaffün alır, o siyahlık onun istidadına aittir. Fakat o seyyiatı çok mesalihi tazammun eden bir kanun-u ilahi ile icat eden yine haktır. Demek sebebiyet ve sual nefistendir ki mesuliyeti o çeker. Hakka ait olan halk ve icat ise daha başka güzel netice ve meyveleri olduğu için güzeldir, hayırdır. İşte şu sırdandır ki kesb-i şer şerdir, halk-ı şer şer değildir. Nasıl ki pek çok misalihi tazammun eden bir yağmurdan zarar gören tembel bir adam diyemez, yağmur rahmet değil. Evet, halk ve icatta bir şer-i cüz'i ile beraber hayr-i kesir vardır. Bir şer-i cüz'i için hayr-i kesiri terk etmek şer-i kesir olur. Onun için o şer-i cüz'i hayır hükmüne geçer, icad-ı ilahide şer ve çirkinlik yoktur. Belki aklın kesbine ve istidadına aittir. Hem nasıl kader-i ilahi netice ve meyveler itibariyle şerden ve çirkinlikten münezzehtir, öyle de illet ve sebep itibariyle dahi zulümden ve kulluktan mukaddestir. Çünkü kader hakiki illetlere bakar, adalet eder. İnsanlar zahiri gördükleri illetlere hükümlerini bina eder. Kaderin aynı adaletinde zulme düşerler. Mesela hakim seni sirkatle mahkum edip hapsetti. Halbuki sen sarık değilsin. Fakat kimse bilmez gizli bir katlin var. İşte kader-i ilahi dahi seni o hapisle mahkum etmiş. Fakat kader o gizli katlin için mahkum edip adalet etmiş. Hakim ise sen ondan masum olduğun sirkate binaen mahkum ettiği için zulmetmiştir. İşte şey-i vahitte iki cihetle kader ve icad-ı ilahinin adaleti ve insan kesbinin zulmü göründüğü gibi başka şeyleri buna kıyas et. Demek kader ve icad-ı ilahi mebde ve münteha asıl ve fer illet ve neticeler itibariyle şerden ve kubuktan ve zulümden münezzehtir.
Evet, şimdi yani bu konunun iki boyutu var. Bir kader, bir de cüz ihtiyari, değil mi? Zaten bütün şimdiye kadarki tartışmalar da bu ikisiyle bağlantılı olarak vücuda gelmiş. Şimdi biz kader ve cüz ihtiyariyi nerede anlayacağız? Yani bunların bunlara dair hükümlerimiz nerede ortaya çıkacak? Şu bahsettiğimiz hani varlığa muhatap olan idrak eden yerde bu ortaya çıkacak. Nasıl ki zaman burada ortaya çıkıyordu. Yani bütün o süreçler, zaman ve her şey burada ortaya çıkıyordu. Şimdi bizim kaderle ve cüz ihtiyariyle ilgili algımız da burada ortaya çıkacak. Şimdi burada tabii çok değişik mekanizmalar var ve farklı şeyler işliyor. Bizim doğruyla olan bağlantımızı ortaya çıkaran bir alan da var burada. Yani bizim doğruya ulaşmamızın vasıtaları, gerçek doğruya ulaşmamızın vasıtaları. İşte neticede bütün bu şeyleri anlamaya çalışacağız ve olayın bütününü de göremiyoruz. Dışarıdan bakan bir nazarın bize bu bütünü ulaştırması lazım. Biz buna vahiy diyoruz ve vahyin kanallarından biri Cenab-ı Hakk'ın bize kitaplar vasıtasıyla ulaşması, değil mi? Ve peygamberler vasıtasıyla ulaşması. Yani bize bu hakikati anlatacak en başta alemlerin Rabbi ve alime mutlak olan Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak da bize kitaplar ve peygamberler vasıtasıyla ulaşıyor ama iç dünyamızda da bütün onların bizim dünyamızdaki karşılığı olan vicdan denen bir alan var. Bu bizim doğruyla buluştuğumuz yer. Yani kendi iç dünyamızda doğruyla buluştuğumuz yer. Şimdi kader ve cüz-i ihtiyari ile ilgili doğruya ulaşmanın şeyi nedir? Yani bizdeki kriteri ta eski Yunan'dan beri doğruya ulaşmak ve doğruyu anlamanın ana şeyi, yapısı hikmet diye ifade edilmiş. Ben geçen şeyi okudum, o çok hakikaten enteresan geldi. Filosofi, yani felsefe.
Hikmet sevgisi.
Ha, hikmet sevgisi. Bu mesela ilginç bir şey değil mi?
Evet.
Yani insanlar aslında hikmeti sevdikleri için arıyorlar. Bu yani
filosofinin manası mı? Hikmet sevgisi.
Hikmet sever, bilgi sever.
Sevgi, sofi, hikmet.
Evet, Aristo'nun o metafizik şey diye başlıyormuş. Ben oradan okumadım ama okuyanların anlatması. İnsanlar bilmeyi ister diye başlıyormuş.
Ha, yani ister yani burada bilme insan. Yani şey diyoruz ya biz, afinitesi var aslında yani.
Merak işte de.
Merak bunun bir parçası işte.
Evet.
Yani bilgiye ulaşmak. Bilmeye sevgisi var insanın. Yani bilmek için de araştırmak istiyor. İşte burada o zaman o bilginin işleyiş kanallarını da keşfetmek bu sevgiden kaynaklanıyor. Şimdi burada da bunun karşılığı olan bir şey var, alan var. Burası vicdan. Şimdi biz kader ve cüz-i ihtiyariyi aslında bu vicdanda nasıl anlayabiliriz? Şimdi kendi vicdanına sorduğunda, yani bu işi mesela nasıl oluyor da yapıyorum dediğinde, kimse şunu hani gerçekten inanarak reddetmiyor. Yani mesela Cevriyeci'ye sor, neticede gerçekten kabul ederek, işte ben bu işi rüzgarın önündeki yaprağım diyerek ortaya koyabilmesine imkan yok, çünkü vicdan buna engel.
Senin ona çelişiyor yani.
Onu hissediyorsun.
Hissediyorsun.
Yani o kendisi düşünse çelişiyor.
İradesini de insan hissediyor.
Yani işte onu diyorum. Onu diyorum. Yani cüz-i bir insanın böyle hakikaten kendi iç dünyasında o hal diyoruz. Yani o hali yaşayarak ve vicdanen de kabul ederek, ya bu ben
yaprağın, ben istedim yani.
Yaprağın önünde sürüklenen şey, rüzgarın önünde sürüklenen bir yaprak gibiyim diyemez.
Hatta değilim de diyebilir yani.
Ha, çok net diyebilir bunu. Yani yaşıyor, çünkü yaşadığı bir hal. Belki dünyanın yuvarlak olduğunu daha kendine yakın bir hal. Şimdi
bu dürüstçe vicdanı sorduğu zaman,
tabii vicdanında bunun karşılığına baktığında cüz-i ihtiyarı var kardeşim. Yani bak, kaldırmak istediğimde şimdi kaldırıyorum.
Şimdi gerek yok yani.
Evet.
Cüz-i ihtiyarı var.
Çok net bir şey bu. Yani senin belki adın gibi hissettiğin bir şey bu. Şimdi belki işte buradan kadere de çıkarım yapabilirsin. Kaderi bu kadar net hissetmiyorsun ama cüz-i ihtiyarı hissediyorsun. Şimdi burada bir şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Peki bunların anlamı ne? Benim hayatımdaki karşılıkları ne?
Ne işime yarar?
Yani, evet, ne işime yarar? Niye hayatımda böyle bir şey var? Yani neden ben istediğimde yapar bir haldeyim ve neden önüme işte böyle bazı kaynaklardan gelen şekliyle her şeyin planlı, programlı olduğu bir tablo çıkarılmış. İşte tabii burada her şey birbiriyle iç içe ya. İşte bütün bu şeye farklı bir konuda muhatap olabilmesi için ben diye bir hakikat, burada bir duygu yaratılmış. Yani burada vicdan, ondan sonra kader, hikmet, bunların hepsi de nihayetinde hissedilen şeyler. Ben de hissedilen bir şey. Şimdi bu ben iki türlü yolculuk yapabilir. Ya katılaşıp bu varlık sistemi içerisinde kendi katılığıyla mevcudiyetini ortaya koyarak sistemi kendi yönlendirmeye ve sistemin hakim olmaya kalkabilir. Bunun karşılığı teferun etmek, yani firavunlaşmak. Yani firavunun özelliği varlığı kendi himayesinde, kontrolünde ve hükmünde olarak tanımlamaya ve ifade etmeye çalışması. Tabi topyekun o noosferde bir dönem teferun,
yani o zaman kaderin kaderin büyük bir kısmını, daha doğrusu cüz-i iradeye daha büyük bir önem atfetmesi mi oluyor?
Da burada şöyle,
yani cüz-i iradeyi diğer, ya ben her şeyi ben kendim karar kılıyorum, yapıyorum, ediyorum, beceriyorum.
Bu benim kuvvetimle oluyor.
Bu benim kuvvetimle
benim
oluyor
falan
diye kendini
ben
öyle şey görmesi mi?
Evet. Yani burada işte önümüzde iki yol var. Ya
benim kanunlaşması işte.
Ya firavunlaşacağız.
Firavunlaşma benim daha...
Yani burada artık şeyi, plan programı ben yaparım. Hı. Kaderi ben kontrol ederim. İşte hatta sanayileşme ve pozitivizmle İşte topyekun insaniyetin yaşadığı bir süreç bu. Yani
komple insaniyet teferrün etmiş.
Evet, komple aynen insaniyet teferrün etmiş. Yani biz evet, doğru kuralları koyduğumuzda bu varlığa hükmedebiliriz. Dolayısıyla dışarıdan bir güce ihtiyacımız yok. Hani siz dediniz ya, şundan ötesi. Yani burada mesela şu anki temel yaklaşımını ben çok ötesinde düşünmüyorum. Şurayı ben kendi kontrolümde de hükmümde izah edebilirsem, ondan sonrası da beni ilgilendirmiyor. Ya ben burada yaşıyorum. Mesela egzistansiyalistlerin, ondan sonra agnostiklerin hepsinin felsefesi bu. Yani karıştırma orayı. Biz burada yaşıyoruz. Eğer burada mutlu olabiliyorsak ve burayı kendi kontrolümüze götürebiliyorsak, kendi kaderimizi de kendimiz çizebiliyorsak, bir yaratıcıya da ihtiyaç duymuyorsak bizden hala yok. Şeyden
sonra zaten Newton'dan sonra ne demişler? Hani kör saatçi şeyi var, kavramı var. Yani her şey böyle bir saatin kurulması gibi kurulmuş.
Evet.
Kör saatçi olarak da işte Tanrı'yı, Allah'ı kastediyor. O kurmuş, her şey tıkır tıkır gidiyor.
Yani karışmıyor. Gerek yok.
Evet, karışmıyor. Gidiyor gibi bir...
O genel işte Hristiyanların da inancı.
Evet.
Zaten Newton da güçlü bir Hristiyan.
Şey, Yahudi şeyi de var. Hristiyan dünyasında yaşıyor ama Yahudi kabalasını mavalasını incelemiş, hatta bu fizik üstünde yazdığından daha fazla şey araştırmaları var.
Yahudilik mi araştırmış?
İşte kabala mavalan her neyse o, onlar üstünde çok kafa yormuş.
Ha. Şeyde de bilim kitaplarında da çok güçlü bir Hristiyan olduğu
belki
Hristiyan o dönemde Hristiyan bir dünyada yaşıyor. Hristiyan gözükmesi lazım.
Belki ondan olabilir.
Hristiyan etkileri, baskıların şeyi var. Evet. Öyle, ama bu ben de tabii yani okuduklarımdan söylüyorum, ne kadar doğru bilmiyorum ama Yahudi, Newton Yahudi olduğunu söylüyorlar.
Ha, özünde de Yahudi olduğunu, öyle mi? Ha, gizli bir Yahudi olduğunu.
Ya, bugün biliniyor Yahudi olduğu. Ha. Yahudi Newton.
Yani, ona bakalım.
Adam. Einstein da Yahudi.
Evet.
Bu Yahudilerden de bayağı şey çıkıyor yani. Hakikaten.
Kafayı çok çalıştırmışlar.
Yani nasıl oluyor bilmiyorum ama Yahudi büyük şey var.
Evet.
Büyük şeyler var.
Şimdi bu tarafa mı gidecek? Yani bir firavunluk mu oluşturacak? Yoksa işte diğer bir uçta, yani iki uç var ya, diğer bir uçta da tamamen kendini hiç sayıp şurada onun üstüne yüklenmiş anlamlardan mı kurtulacak? Yani iki türlü hiç saymak var. Bir esas güce dayanarak hiç saymak var. Bir de o güç olmadan kendini hiç sayıp, işte az önce ifade ettiğimiz hani rüzgarın önündeki bir yaprak gibi, hiç böyle sağa sola gidecek iradesi yok. Duyguları da kendiyle bağlantılı değil. Ondan sonra isyanları da kendiyle bağlantılı değil. Her şey İşte onun dışında bir şekilde vücuda geliyor, noktasında olmak. Aslında bu ikisi de insan gerçekliğinden uzaklaştıran şeyler. O zaman insaniyeti gerçekleştirmek için iki tane sınır var. Bir tarafta kader, bir tarafta bir tarafta da cüz-i irade. Yani iradesizlik de insaniyetten uzaklık, firavunluk da insaniyetten, insaniyet hakikatinden uzaklık. Ve bu insan hakikatinin de dedik ya, şeye bir hikmete bir şeyi var.
Afinitesi
var.
Sevgisi var, merakı var.
Evet. Yani biz şu anda niye buradayız?
Bir şey öğrenmeye çalışıyoruz.
Biz de merak ediyoruz.
Evet, yani bir aslında buradan bir tatmin duygumuz da var. Yani yoksa herkes gidip evinde yatıp istirahat edebilir.
Bu motivasyonla geliyoruz buraya.
Yani niye geliyoruz? Aslında bir şeyimiz var. Bilgiye ve hikmete bir arzumuz.
Bir açlık var ya.
Tabii. Evet, evet. Ve bu sadece biz dedik, insaniyet tarihi boyunca Hazreti Adem'den bu yana.
Ama o ücrete, ama acilen verilen aslında ücrete o.
O sevgi mi?
Evet aslında.
Tabii.
O annenin çocuğuna bakarken ki
tabii ücret yani. Gibi. Yani vazifeden kaynaklı bir ücret gibi. Doğru.
Ücret.
Doğru.
Nasıl tam anlamadım.
Yani aslında Allah-u Teala'nın bu yapılan işe acil olarak verdiği ücret yani ona yönlendirmek maksadı. Mesela
zevk almayı da yavrusu. Her insanın bilmekten, anlamaktan kastı, muradı yahut da çabasının aynı olmadığını düşünüyorum.
İşte orada ben de şöyle düşünüyorum abi. Neticede insaniyetiyle bağını sağlam tuttuğu ölçüde bu murat dediğimiz anlamda cereyan ediyor. Ama sadece onun hakikatinde insaniyet yok. Yani işte mesela hayvaniyet de insanın içerisinde bir parça. İşte şehvani arzuları var. Bu şehvani arzu insanın hayvani boyutunun bir yansıması. Orada da bir lezzet var. Ama insani lezzeti nerede alıyor? İşte hikmette alıyor. Mesela
yani hakikat arayışı
insaniyetin en belki güçlü bir yansıması.
Ama yani herkes hakikat arayış derdinde mi? Ben onu
işte, ben onu şöyle diyorum. Yani, insaniyetinden uzaklaştığı ölçüde hakikati arayıştan da uzaklaşıyor. Yani burada bir hakaret anlamında değil. Ontolojik bir durumu ifade etmek.
Şöyle, ben de hakaret anlamında söylemiyorum. Bütün bu olup bitenin ne olduğunu bir merak etmek var. Bir de farkında değil. Olup biteni yani de dünya içindeki bir meşakkat gibi görüp işte para kazanacak, aile kuracak, şöyle yapacak, böyle yapacak gibi bir yani dünya gailesi içerisinde bir yerlere gitmek var.
Aslında farkında ama yani görmek istemiyor gibi bir durum.
Şimdi şöyle farkında olmadı.
Yani kendi iç dünyasında her şeyin farkında bence herkes. Herkesin bir düşüncesi var ama dışarıya karşı
ya işte o kadıncağız gibi çözmüş gibi mi kabul ediyor kendini?
Hayır, aslında şöyle farkında olmadığı şuradan doğru. Şöyle düşün, mesela biz buraya kader okumaya geliyoruz.
Niye i̇şte, başkası merak etmiyor da şey, mesela sen ben
Osman abi de diyor ki
merak ediyoruz.
Ya Beşiktaş Galatasaray maçı ne oldu? Ondan sonra bir başlıyor. İşte evet. Hasan golü atsaydı, bilmem kim pas verseydi. Sonra saat 10 oluyor. Belki içinizden biri diyor ki ya biz buraya kadar konuşmaya geldik, ne konuştuk? Belki bunu da demiyorlar. Zat onu hadi arkadaşlar iyi akşamlar deyip dağılıyoruz.
Kafasında şimdi, şöyle bir düşünce oluyor olabilir yani. Bu soru geliyordur kafasına. Hani kader acaba ne? Sonra diyor ya boş ver tamam.
İşte bu ama da geliyordur. Bu da bir nokta bak. Yani bu da bir nokta.
Yani. Yani. Kullanmış
yani bu da bir nokta ama yani bunun şeyin Osman abinin dediği şurada doğru. Toplumun büyük bir kısmı bu noktada bile değil.
Yani illa herkese bence bir yerden o
soru, bak o baştan var.
Bir yerden başlıyor.
Baştan yani. Var. Ama işte az önce dediğim örnekteki gibi yani sen buraya kadar konuşmaya geliyorsun. Ama bir yerden bir şey giriyor işte
mesela çünkü sürekli var ya.
İşte gaflet dediğimiz bu zaten. Yani bugün insanların hayatında sor niye yaşıyorsun? Değil mi? Temel soru bu değil mi insanın? Temel sorusu bu. Niye yaşıyorsun? İşte ya iyi bir evim olsun. Ondan sonra düzgün bir hayatım olsun. Arabam, evim, işte çocuklarımı da iyi okutursam budur benim
onun
hayat gayem.
Mesele için yaşıyorum yani.
İşte yani ona dönüyor olay. Ya yani öteki mesela ölüm, peki bütün bu dediklerinde ölümün yeri neresi? Ben o konulara girmek istemiyorum. Değil mi? Şimdi bak kendince bir
bu da bir seçim.
Tutarlılık var mı? Var gibi gözüküyor.
Şey,
Şu an zamanı değil, daha ona çok var.
İşte mesela tamamen bugün işte ateizm değil, agnostiklik ön planda. Ne demek? Bir plan yapıyorsun, o alanda bir sınır oluşturuyorsun ve bu sınırın dışına çıkmadan rahat etmeyen.
Zaten çıktığı zaman rahat etmemeye başlıyor.
Tabii zaten rahat etmesi mümkün değil. Evet.
Şimdi hakikate orada belki perdeliyor.
Doğru. Onlar rahat ediyor. Mutlu olmak. Ben şahsen çok rahat edemiyorum. Rahatsız oluyorum.
İşte rahatsız olmak güzel bir şey aslında.
Yani bu sorulara bir cevap bulmak için. Çok da bulacağımı, yani olur muyum, bulmaz mıyım, bulacağımı da şey yapmıyorum ama yani yine de bir arayış.
Hayır, işte burada hani en başta konuştuk ya, bizim vazifemiz bulmaya çabalamak. Yani
evet, evet. Bulmayacağımıza Cenab-ı Hak
evet, şimdi halise, hacca gitmek için küçücük adımlarla o yolda yürüyen karınca mı daha iyi konumda, yoksa hiç hac umurunda olmayan insan mı, yani uçağa binme imkanı olan insan mı daha iyi konumda? Yani öteki belki fiziki şartlarla gidebilme imkanı yok ama o yolda yürüyor. Ve Allah alem öldüğü yerde gitmiş hükmündedir.
Yani ameller niyete göredir.
Tabii. O yüzden bizim hani derdimiz bulmak bulmamaktan öte onun arayışı içerisinde olmak. İşte burada o zaman bu arayış içerisinde önümüzde iki yol var. Ya benliğin şişip firanlaşma boyutuna geleceğiz ya da tamamen benlik hakikatini hayatımızdan çıkarıp hiçbir sorumluluk altına girmeyeceğiz. İkisi de insaniyet.
Yanlış uç.
Şimdi burada
şöyle düşüneceğiz öyleyse, öyle mi? Yani şöyle yol bu tarafta şey nedir o? Yok, beton çelik karkaslar şeyler var ya, banketler.
Evet.
Bu bankete de çarpmayacağız, bu bankete de
çok
çarpmayacağız.
Evet,
gireceğiz aynen. Böyle.
Evet. Evet.
Bak yani bir şey.
İşte bu iki bankette bir taraf cüz-i ihtiyari, hani iki tane şey var dediniz ya, o işte çelik ve sınırlar. Bir taraf cüz-i ihtiyari, diğer taraf
şurada
kader.
Şurada çizdiniz siz onu, şurada çizdiniz.
Evet, evet.
Şu taraf şey işte melekut alemi bilmem ne falan falan.
Ha bir de işte bu şimdi yeni okuduğumuz bahiste de önümüze iki şey çıktı, alan. Yani bu tarafı sınırlayan kader, bu tarafı sınırlayan da cüz-i ihtiyari.
Ha, buraya kader mi diyeceğiz? Kader?
Evet, orası kader. Diğer taraf da cüz-i ihtiyari.
Kader kapsamı, cüz-i irade kader kapsamının içinde değil mi?
Şimdi biz olaya şöyle bakacağız. Şimdi burada hikmet boyutundan bakıyoruz ya, Allah niye hayatımıza kader ve cüz-i ihtiyari diye iki kavram soktu? Şu an olayın o boyutundan bakıyoruz.
Ben hayır şöyle düşünüyorum. Kader kavramının, cüz-i irade kader kavramının içinde...
Bunların hepsi iç içe. Ama şimdi biz olaya şuradan bakıyoruz.
Şimdi ama ayırdık, iki kenara attık.
Ha şimdi niye öyle yaptık? Olaya buradan sorumuz şu. Ben hayatımda niye Allah benim hayatımda böyle bir iki kavram koymuş? Bir cüz-i ihtiyar, bir de kader diye iki kavramı niye koymuş? Buna bulduğum cevap şu, işte şu vicdani çıkarımımdan bulduğum cevap şu. Bir tarafta firavunlaşmayı Allah engellemek için, diğer tarafta da sorumluluktan uzak kalmayı, mesuliyetten kurtulmayı engellemek için bu iki kavramı hayatıma koymuş. Ben bunu yaşıyorum yani. Bunu teorik olarak bilmeme gerek, yani bizzat yaşıyorum.
Sembolüyle de böyle bir otoban gibi olması gerekmez. Yani neticede kader de var, cüz-i irade de var. Cüz-i irade bir özgürlük gibi görünse de kaderin sınırı içinde, ama neticede cüz-i irade de bir seçim. Onun seçimi biz böyle her şeyi yaparız gibi algıladığımızda da hata. Yoksa ben bununla hiçbir şey yapamam. Bu kader tarafından tespit edilmiş, sabitlemedik de hata.
Tabii. Şimdi bak, bunu aslında biz normal psikiyatrik profilde de yaşıyoruz. İki tane insan tipi var. Yani uç insan tipi diyelim. Biri narsist değil mi? Her şeyi kendi etrafında çevirmeye çalışan. Öbürü de tamamen sorumsuz.
Buradan herhalde şey olmuyor mu? Sanki o yolda hani yolun ortasında giden bizim cüz-i irademiz, sağ ve sol tarafta kaderin iki boyutu var. Sanki öyle olmuyor mu?
Şey burada şu soruya cevap olarak düşündüğümüzde, yani nereden baksak farklı bir tanım getirebiliriz. Şu anki sorumuz şu: niye benim hayatımda cüz-i irade ve kader diye iki kavram var? Buna cevap
var. Yani.
Evet. Yani o zaman şimdi bende meyiller de var. Bunu da yaşıyorum. Yani hepimiz yaşıyoruz değil mi? Yani eşyada mühendisler daha iyi bilir. Maksimum düzensizlik, minimum enerji eğilimi var mı? Yani. Termodinamiğin bir kuralı bu. Entropi. Yani insanı kendi halinde bıraksan, yani hepimiz öyle. İşte tatil oluyor, ona kadar yatmak istiyoruz değil mi? Ama bir, bir sorumluluk duygusu bir sorumluluk duygusu hissettiğimiz zaman işte sabah kalkıyoruz erkenden, ondan sonra yollara düşüyoruz. İşte uykuyu falan böyle biliyoruz. Yani saat 3'te uçağın olsa 2'de zımba gibi kalkıyoruz.
O zaman abi iki temel yani nokta kader de cüzi irade de ikisi de birbirinden zaten ayrılmaz bir parça. Biri olmadan biri
olmuyor. Burada ayırmıyoruz. Ayırmıyoruz. Yani farklı yönleriyle tanımlıyoruz. Yoksa ayrıdır anlamında değil.
Ama yani onu demek ki ikisi birbirinden ayrılması da mümkün değil zaten.
Tabii.
Osman abi herhalde orada bir şey sıkıntı yaşadı.
Yani birbirinden
bakıyoruz gibi herhalde.
Ayrılamaz zaten.
Ben zaten kader kavramının içinde bir şey cüz-i irade diye.
Orada sıkıntı
yaşadı. Şimdi o öyle de bu soruya baktığımızda
şimdi ama kaderi bir kenara çektik. Cüz-i iradeyi bir kenara çektik.
Çekmedik yok.
Şimdi
ayırmadık abi.
Farklı boyutlarını anlamaya çalışıyoruz ya. Ben böyle bir şey yaşıyorum hayatımda. Benim hayatımda kader diye bir kavram var. Hepimizin hayatında var. Ve irade diye bir kavram var. Niye bunlar var? Bunların sorusunu şurada iç dünyamda cevaplıyorum. Ve yaşıyorum bunu. Yani cevaplamak derken
yani sembolizasyon yanlış olabilir. Orada takıl kalma.
Yanlış çizdim.
Yani abicim yanlış olabilir. Yani. Sizin kafamız orada takıl kalma.
Şöyle oluyor. Şöyle oluyor mesela. Mesela bu cüz irade. Kaldırdım. Düştüm. Şimdi kader oldu.
Evet. Çok güzel. Yani kaldırman da kader. Bunu, yani bunu artık orada çok teorik şeyler üretmeden bunu yaşıyorum.
Şu an kader vücuda geliyor.
Peki niye bunları yaşıyorum? Oradan da şunu görüyorum ya, benim önümde iki tane şey, yani ya işte narsist, her şeyi kendi etrafında çeviren, varlığa hükmeden bir şahıs olma konumu var, ya da sorumluluktan kaç, ikisine de meylim var ben. Yani istiyorum ki her şey benim kontrolümde olsun. Bu ortasını bulmaya yönelik Cenab-ı Hakk'ın bana yaşattığı iki duygu, kaderin varlığı duygusu ve cüz-i iradenin hissedilmesi duygusu. Bu iki şey hayatımda bu hikmetlerle var diye.
Kavgalanmalarla bir evet. Doğru bir istikamete doğru gitmemiz lazım.
Evet. Yani burada aslında olayın teorisinden farklı olarak hissedilen boyutunu ortaya koymuş oluyoruz.
Ben vicdan ve hikmet gibi böyle şey notlar aldınız ya, bir de firavunluk şey diye düşündüm. Yani ki bu cüz-i iradeyi çok fazla önemsemek firavunluğa götürüyor insanı. Öyle mi?
Şimdi
yani cüz-i iradeyle ben cüz-i iradeye çok fazla önem veriyorum. Öbürünü önemsemiyorum. Bu beni firavunluğa götürüyor.
Manasını anlamıyorsun abi.
Yani burada irade eğer
bu çok... defa var. Bu var. Önemsemekin dışında var. Niye var dedi az önce okuduğunuz yerde. O olmasa mesuliyetten kaçacağız.
Doğru.
Yani her şey kader diyeceğiz.
O zaman zaten
hesaba
çekilecek.
Yani hesap da olmuyor. Yani sizin dediğinizde şu noktada doğru. Sen bu iradeyi hissediyorsun. Şimdi bunun ötesinde kaderi hiç hayatında varsaymazsan bütün işler senin iradenle dönüyor olarak algılıyorsun. Yani nerede başlıyor iş? İşte ben kaldırıyorum, ben biliyorum.
Ondan sonra o zaman
tabii bak istediğim zaman oturuyorum, istediğim zaman kalkıyorum. Ondan sonra bak bir fabrika hükmediyorum.
Kader sonra, diye bir şey, kaderi sen yazıyorsun.
Şöyle deniyor. Ben mesela geçmişteki kader kavramı üstündeki konuşmalarımız tartışma. Kader şöyle işte Türkiye'de doğdum. Türk doğdum. Müslüman doğdum. Şu coğrafyada yaşıyorum. Anam bu, babam bu falan filan gibi.
Bir tek bunlar benim kaderim.
Kader. Yani. Bundan ötesi cüz-i irademle evet. İşte bir şeyler yapıyorum gibi.
İşte neticede
var o dedi, ama yani
dediğim şey şu alanda
böyle algılanıyor
tamam. O nereden kaynaklanıyor? Olay şu mülk alanının yataylığında çözmeye çalışmaktan kaynaklanıyor.
Cezayir yani tepeden bakalım.
Açılacak şimdi. Doğduğu andan itibaren bir kader anlayışı oluyor. Ben şurada oluyordum.
Aynen tabii. Hatta biz yani bu tabloyu niye çizdik? Her bir insanın ağzında varlığı onun doğumundan çok önce ve eşyanın varlığıyla beraber ortaya çıkmış bir hakikat.
Hatta cennete ya da cehenneme de gitti.
Tabii.
O gün, yani bir de ben şöyle düşünüyorum, şöyle cevap veriyorum. Yani Allah-u Teala bizi sınava tabi tutup hangimizin cennete, hangimizin cehenneme gideceğini bekliyorum yani. Şimdi yarattı.
İşte olmadığını,
Allah bir şey olabilir. Zaman yani. Olmadığını yani, bekleme yok.
Bu da bir vicdani bir sorun. Yani Allah tadım yaptığım biri bunu bekliyor.
Zaten bu, bütün bu şeyi onun cevap için çizdik ki yani, bekleme diye bir şey
yok. İşte evet. Sonraki sorulara verilecek cevap aslında. Şimdi farklı bir yolda, farklı bir yerde bunları yaklaşıyor.
Bak ana çerçevemizi çizdik. O çerçeve üzerinden bak buradan başladık. İlk beyni çizmiştik ya. Beyinde vicdani bir alanda. Yani beyinden başladık. Ondan sonra safa safa şeye gideceğiz.
Hepsi anlaşılacak.
Evet. Şimdi o zaman bugünkü nokta şu. Bizim hissettiğimiz, yani ben kader olarak ve cüz-i irade olarak yaşadığım bir durum var. Bunlar inkar edilemez. Ben bunu hayatımda bizzat yaşıyorum. Yani neticede nerede doğacağımı, hangi anne babanın çocuğu olacağını ben seçmedim diyebilecek kadar bu olayı kendi hayatımda görüyorum. Diğer taraftan bak istedim kaldırdım netliğinde iradeyi yaşıyorum.
Ya doğarken yani şeyler ne kadar doğru mu ya? Doğarken zaten bize sormadılar ki.
İşte mesela kaderin yani, algılanması ki bunu herkes diyor. Yani buna itiraz eden yok.
Yok, hiç yok yani. Ölürken tabii. De zaten
arabeskisi de böyle diyor işte.
Ama işte algılama meselesi
tıkanıyor. Şimdi bu hissedilen şeyler niye var sorusunun cevabı biri, yani insanın da hakikatinde iki boyut var. Biri firavunlaşma eğilimi, biri de yatma eğilimi. Yani minimum enerji ve maksimum düzensizlik eğilimi. Şimdi bunun önüne cüz-i irade geçiyor. Firavunlaşmanın önüne de kader geçiyor.
Bektaşi'nin hani şey hikayesi var ya. Hani şimdi demiştik işte yatmış aşağı. Ya rızkı zaten Allah veriyor. Yatmış aşağı bir gün aç, iki gün aç, üç gün. Bir ara işte birisi geçerken bakın öleden bir tıkırdı geliyor. Ulan burada bir adam var öyle demişler filan. Bu biraz bir şeyler olmuş. Neyse doyurmuşlar yapmıştır. Ha, demek en azından da bir öhö demek lazım. Yani şimdi aşağıya da kaderim de bu da diye ölüyor. Öyle bir şey.
Evet, o zaman bu birinci mefası önümüzdeki hafta daha detaylandırmaya
giriş yapalım.
Bir de bu kelimeler tabi Osman abi de belki Ayşin abi bir çoğumuzda belki zorluk olur. Bu kelime kelime de şey yapar mıyız?
Şimdi tabii kelime
mesela
kelime
de. Adem kelimesinin burada bir şey geçti mesela tamlaması. Orayı Adem mesuliyeti. Adem mesuliyeti Adem anlamamamız lazım gene Osman abi.
Yanlış yok.
Tamam. Gördün mü orayı? Bazen
gördüm, sen. Gördüm bir yerde.
Adem mesuliyet demek yani mesuliyetsizlik demek. Mesali güzellikler demeyi. Kelimeler Osmanlı'da tabi aklımızda lügatçeli bir kitap. Bunun gibi. Bak onlar değil mi? Bunda var bak.
Yani biraz lügatçeli. Aslında o dediğin aslında şekilde hemen, gidebiliriz ama o şekilde.
Hemen kelimeler bak tamlamalar altında şey var. Yeni dilde şey var. Bazı misaller böyle.
Evet.
Dikkat dağıtabilir aşağı in yukarı çık da. Önce bir şey bizim okuduğumuzu tam okuyup sonra bir daha geri dönüp şu kelimelere bir daha şöyle bir ameliyat edelim, şu kelimeleri denelim.
Yani burada aslında bir olayın psikolojik boyutu, yani insandan başlayan boyutu ortaya konmuş oldu. Ki varlığın en temel boyutlarından biri bu yani. Kader ve cüz-i irade psikolojisi diyelim buna.
Aslında bu bir yerde de yani laboratik bir analiz de oluyor.
Tabii tabii.
Yani tam bir
yani her yönüyle bak mesela burada avamda kullanım şekli. Adam hiçbir şey bilmiyor. Kader onun hayatında ne işe yarayacak? İşte en azından hüznün çaresi.
Çocuğu öldüğünde.
Evet.
Ya,
yani adam onu da söyledi zaten. Evet. Avam tabakasında.
Evet.
Şey, yani kader kavramı şeyde var. İşte demin bir ara hanginiz dedi bir şey dedi ya hayrı ve şerri hatta cebriciler
de
şerri kabul etmiyor
falan.
Yani o anlamda bir kader kavramı her Müslümanın ve Hristiyanlarda da vardır kader kavramı.
Var tabi.
Yani şey bir kader kavramı var ama ne kadar işte kaderden ne anlıyoruz?
Yani daha çok yani şimdi Allah'ın varlığı bilen herkes her insan da yani bu bilmeyenler de aslında yok gibi görse aslında var onlar da.
Yok kader kavramı var.
Zaten bak vicdani ve hali diyoruz ya bu insanın doğasında var anlamına geliyor. Yani kader algısı ve cüz-i irade algısı insanın yapısında var. Zaten bu birinci nefasta onu ortaya koyuyor. Hali ve vicdanidir diyor ya, yani illa bunu hani birilerinden öğrenmesi, birilerinin onu anlatmasına da gerek yok. Bizzat yaşadığı bir hal. Evet, El Fatiha.